Ayrım 23.
Sayfa 217. İş kanununa gelince, İzmir İktisat Kongresi'nde işçi grubu tarafından kabul ettirilen asgari istek buna esas alınmalı. Türkiye işçi sınıfı bunu dilemektedir. Ülkemizde toplumsal meselenin köklü bir şekilde hallini, toplumumuzda var olan ahenksizliklerin yok edilmesini, özet olarak bütün çelişik çıkarların uzlaştırılmasını mesleki temsilden bekleyen aydınlar sınıfına mensup bir zümre vardır. Bu, her derde derman taraftarları zaman zaman ortaya çıkmakta, küçük bir tahrikten sonra yine gözden kaybolmaktadır. Bir özel mülkiyet temeline ilişmeyen herhangi bir düzenlemenin efsanevi etkisine inanmadığımız için bu mesleki temsil mucizesine de inananlardan değiliz. Fakat bunun geniş bir ruhta uygulanmak şartıyla burjuva halkçılığının öteki biçimlerine göre daha iyi ve yeğlenir bir biçim olmasına ihtimal veriyoruz. Yalnız mesleki temsilden görülebilir bir sonuç alınması düzenli, güçlü, özgür sendikaların oluşmasına bağlıdır. Türlü emek sahipleri sağlam sendikalar çevresinde örgütlenmiş bulunursa ancak o zaman onların temsili söz konusu olabilir. Aksi halde mesleki temsilde bugünkü halkçılık gibi boş ve yavan bir söz olmaktan kurtulamaz. Coğrafi ve yöresel temsil ihtiyar heyetlerine dayandığı için mahalle ve köy örgütleri kötü olan yerlerde seçim nasıl bir göz boyacılığından ibaretse, sendikacılardan yoksun bir ülkede mesleki temsilde iğrenç bir kepazelik olacaktır. Buna dayanarak mesleki temsil taraftarları sendikacılığın hızlı bir tarzda gelişmesiyle yakından ilgilenmek zorundadırlar. Sendika kurma özgürlüğü için açtığımız mücadeleye samimi iseler bütün güçleriyle katılmalıdırlar. Ülkemizde halkçılık için bir ölüm dirim meselesi olan bu davanın savunmasına bütün devrimcileri çağırıyoruz. Ortak şiarımız, sendika özgürlüğü, sendika hakkı, sendika birlikleri lehinde savaş olmalıdır. Aydınlık, sayı 24, Ağustos 1924. Devlet tekeline niçin taraftarız? Tütün rejisinin ortadan kaldırılması kararı tekel konusu çevresindeki tartışmaları alevlendirdi. Ne yazık ki bu fırsatla yapılan ve ortaya atılan düşünceler tütün meselesinin dar sınırından dışarı çıkmadı. Bunlardan öyle anlıyoruz ki iktisat uzmanları ve ilgililer tekeli yalnız vergi ve kazanç açısından ele alıyorlar. Tütün ticaretinin gelişmesi, devletin fazla gelir elde etmesi. İşte öne sürülen düşüncelerin toplandığı iki kutup. Bizce devlet tekeli meselesi tütün, ispirto veya kibritten hangi şekilde devletin daha çok vergi toplayabileceği meselesinden çok daha geniş ve önemlidir. Türkiye'nin ekonomik bakımdan yükselmesi fakat aynı zamanda eskiden olduğu gibi emperyalist kapitalist devletlerin nüfusu ve hakimiyeti altına düşmemesi için ne yapmalıdır? Anlaşılması gereken nokta budur. Tekel bu güç işi başarmak için akla gelen çarelerin en pratiği ve en etkilisidir. Fakat bu görüşe itiraz edenler çoktur. Bunlar arasında yalancı cumhuriyetçiler yanında gerçek devrimciler de vardır ve bu itirazların bir kısmı hiç şüphesiz haklıdır. Örneğin deniliyor ki sanayi ve sermayeleri birikmiş tröst ve konzern Avrupa'sına göre ulusal araçlarımız ve gereçlerimiz karşılaştırılamaz derecede geridir. Eğer Türkiye devleti kıskanç davranır, ekonomik alanda sıkı bir tekelcilik politikası izlerse, ülkeyi maddi refah ve bolluğa ulaştırmaktan ibaret olan asıl amacımıza belki biraz güç ve geç erişeceğiz. Bu doğrudur. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bizim başarı şansımızı sınırlamaktadır ve devlet tekelinin hemen tek sakıncası da budur. Fakat emperyalist devletlerin ekonomik esareti altına girmeyi kabul etmektense ilerleme ve gelişme yolunda yavaş olsa da kudretimiz yettiği tarzda yürümek bin kez daha yeğdir. Gerek milliyetçi açıdan gerek işçi devrimi açısından devlet tekeli söylediğimiz mahzura rağmen o denli önemli yararları vardır ki ondan vazgeçmek mümkün değildir. Biz ne için 4 yıldır silaha sarılmıştık? İtilaf devletlerinin ülkemizi aralarında paylaşmalarına engel olmak için değil mi? Eğer istilacı devletler Anadolu'yu ellerine geçirmeyi başarsalardı sonuç ne olacaktı? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar mükemmel araçlarla paylarına düşen toprakları, madenleri işletecekler. Mısır'da, Hindistan'da görüldüğü gibi az zamanda bu yerleri birer mamuriye çevireceklerdi. Fakat buna karşılık Türk milletinin çalışan kitleleri tutsak durumuna düşecekti. Yabancılarla ortaklık kuracak olan bir takım yerli beyler, paşalar tarafından başkaldırılmayacak biçimde ezilecek ve soyulacaktı. Izdıraplarımızı haykırmaya bile imkan verilmeyecekti. Bugün siyasal bağımsızlık davasını Anadolu'nun milyonla fedakar evlatlarının kanı pahasına kazandıktan sonra kendi isteğimizle ticaret ve sanayi serbest rekabet maskesi altında başıboş bırakacak olursak işler başka türlü mü olacak sanıyorsunuz? Yine emperyalist devletlerin kapitalistleri gelecek, ezici kudret ve nüfusları sayesinde iktisatçılarımızın pek güzel açıkladıkları gibi ülkemizde resmi olmayan fakat gerçekte var olan tekeller kuracaktır. Ve yanlarına alacakları yerli kapitalistlerle birlikte yoksul Türk işçi ve köylü kitlelerini soluk aldırmaksızın sömürmeye koyulacaklar. Kapitalistler arasında olması muhtemel çarpışmaların önüne geçmek için emperyalist devletlerin bizim haberimiz olmadan Türkiye'yi gene nüfus bölgelerine ayıracaklarından da hiç kuşkunuz olmasın. Silah gücüyle elde edecekleri sonucun bundan daha parlak olamayacağı açıktır. Deniliyor ki, orta halli ve yoksul halk kitlelerinin yabancı ve yerli kapitalistler ya da bir tekelci burjuva devleti tarafından ezilmesi arasında önemli bir fark yoktur. Mahkum sınıf durumunda olduktan ve bir azınlığın zebunu bulunduktan sonra hakkını yiyen patron kim olursa olsun onların payına düşen sefalet ve yoksulluk hep aynıdır. Görünüşte bu hüküm doğruya benzer. Fakat ince araştırılacak olursa bu düşüncede bulunanların yanıldıkları görülür. Avrupa'da evriminin son sınırına varmış bulunan kapitalist düzenin genel savaştan sonra çöküş dönemine girmesi sonucu burjuvazinin ölüm sancıları içinde kıvrandığı herkesçe bilinmektedir. Kendi ülkesinde yaşama koşulları daralan ve var olma olanakları azalan bu sınıf yaşamını vadesinden bir ay daha uzatmak için geri ülkeleri sülük gibi emmeye yelteniyor. Avrupa burjuvazisinin bu çabasındaki başarısı mütarekeden beri devam eden ekonomik karışık ve kargaşalığa ve dünya proletarya devriminin uzun yıllar ertelenmesine bağlıdır. Bizim emperyalist devletlerin esaretinden kurtulmak için ayaklanan geri ülkelerin mücadelelerini ve bütün bağımsızlık mücadelelerini alkışlamamızın nedeni emperyalizmin bu niyetleridir. Ülkemize silah zoruyla yerleşemeyen yabancı kapitalistlerin dost kisvesiyle içeri girmesine izin verecek olursak Avrupa burjuvazisinin içinde çırpındığı yok edici bunalımdan ucuza kurtulmasına kendi zararımıza olarak umulmaz bir yardım etmiş olacağız. Devlet tekelinden vazgeçip de sanayi ve ticari alanı özel teşebbüse bırakacak olursak Anadolu pazarı bir çıkmaza girmiş olan Avrupa ekonomisi için bir kurtuluş koyu olacaktır. Hem bolluk ve hem yokluktan ürün stokları ve pazar ile ham madde yokluğu. Bunalmış olan kapitalizme kendi ciğerlerimizden yeni bir hayat üflemiş olacağız. Sınırlarımız içine kapanıp çevresi sarılmış gibi bir hayat yaşayalım demiyoruz. Fakat mümkün olduğu kadar doğal zenginliklerimizin değerlendirilmesi ve değişimi işini devlet tekeli biçiminde kendimiz düzenleyelim. Sağlam karşılıklar göstererek ve ödün vermeksizin kapitalist Avrupa'nın sermaye ve araçlarını ödünç alalım. Fakat onun gelip yurdumuzda kendi hesabına işletmeler, fabrikalar tesis etmesine, ekonomimize hakim olmasına meydan vermeyelim. Biz devletin ticaret ve sanayi işlerini beceremeyeceğine ve bu beceriksizliğin deneyle saptanmış olduğuna inanmıyoruz. Bu iddiayı öne süren uzmanlar, iktisadi liberalizmin gerçek olaylara dayanmayan bir eğilim halini almış olan bir küçük görüşüne yeterinden fazla değer vermektedirler. Gerçekte devletin ekonomik faaliyetleri yönetmesinin zararlı olduğunu gösteren inandırıcı bir deney hiçbir yerde yapılmamıştır. Tekel deyince bir vergi toplama işini amaç edinen tekelleri göz önüne getirmekten vazgeçmeliyiz. Çağdaş devletin yönetim görevi yanında bir de ekonomik görevi vardır. kapitalist burjuvazinin sınıf egemenliğine dayanan Avrupa devletlerinde bu ekonomik görev, büyük sermayenin adeta kutsal sayılan çıkarları ile orta sınıfın çıkarları arasında bir denge kurmaktır. Biz henüz ülkemizde egemenliği elinde tutan orta sınıflardan büyük özel sermayenin türemesine ve yabancı sermayenin duruma hakim olmasına engel olmak için tekelciliğin geniş anlamda yorumlanarak ekonomimizin en can alacak bölümlerine el koymalarını ve bunları işletmeye gayret etmelerini istiyoruz. Kaynaklarımız milletin ortak malı olarak devlet tarafından işletildiğinde Avrupa kapitalizminin istila emellerine set çekildiğinden başka geniş halk kitlelerinin çıkarları da kısmen tatmin edilmiş olacaktır. Çünkü devlet tekeli açıkladığımız gibi tütün, ispirto gibi maddelerle sınırlı kalmayıp demiryolu, orman, maden işletmeleri, dış ticaret gibi içine alacağından yerli burjuvazimizin büyük kapitalist olması olanağı gereği gibi azalacaktır. Geliştiği ve örgütlendiği oranda egemenliğini kurmaya başlayacak olan halk kitleleri bu ekonomik koşullar gerçekleşirse karşılarında kapitalistleri değil devlet ekonomisini elde tutan unsurlardan oluşan bir burjuvazi bulacaktır ve biz bununla hesaplaşmanın daha kolay olacağını sanıyoruz. Bugünkü halkçı hükümetin halkın bu isteğini yerine getireceğini ve istenilen ruhta bir tekelcilik yapacağını umacak kadar hayalci değiliz. Aydınlıkta çıkan son makalemizde belgeleriyle açıkladığımız gibi Anadolu köylüsünün ulusal zaferinden beri kaderimizi elinde tutanlar, özel teşebbüs usulleriyle kalkınmaya can atan bir burjuva sınıfının bütün niteliklerini taşımaktadırlar. Ve bu burjuvazi düne kadar kendi hayatına kasteden Avrupa kapitalizmi ile bugün artık uzlaşma safhasına girmiş bulunuyor. Şimdiden himayecilik ve mutaassıp milliyetçilik gayretleri göstermeye başlamış ve birçok konuda ilk zamanlar gösterişçi bir tarzda kendisini gösteren tekelci zihniyet yok olmaya yüz tutmuştur. Bu değişimin yine işçi sınıfını ilgilendiren konularda ve onun çıkarlarını ihlal edecek bir şekilde kendini göstermesi, özel bir ruh halini belirtmesi dolayısıyla kaydedilmeye değer. Bir yandan yabancı sermaye ile uzlaşırken bir yandan da işsizlere dolu ülkemizde yabancı işçilerin getirilmesine çalışılıyor. Ve işçi sınıfının örgütlenmesine her gün yeni bir engel çıkarılıyor. Bu gözlemlerin ışığı altında resmi makamların tütün konusunda gösterdikleri tekel taraftarlığı bizi zerre kadar aldatmıyor. Bizim istediğimiz doğrucu ve yaratıcı alanlardaki devlet tekeli yani ortak iş kuvvetimizle yaratacağımız servetleri milletimizin ortak malı kılacak ekonomi ve toplum biçimi ile bu dar tekelcilik arasında büyük fark vardır. Biz Cumhuriyet hükümetine bu farkı kapattırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Aydınlık sayı 25 Eylül 1924 Ekim İhtilali ve Türkiye. Devrimimizin kazandırdıklarını her gün ileriye bir adım atmak suretiyle koruyabileceğiz. Türk padişahlığını yıkan ve ülkemizi kurtaran hareketi dolaylı olarak Büyük Ekim İhtilali doğurmuştur. 1917 yılından önce Türkiye halkının bir gün cumhuriyet yönetimini kabul edeceği, padişah sülalesini ülkeden kovacağı kimin aklına gelirdi? Hatta Rusya Çarlığı yıkıldığı zaman bile dünyayı karıştıracak kadar derinden gelen bir hareket karşısında bulunulduğu sanılmamıştı. Çünkü Mart devriminden sonra Çar'ın yerine geçen halkçı burjuvalar Çarlığın emperyalist siyasetinden tek bir nokta feda etmemişlerdi. Hele bizim için şekilden başka değişmiş bir şey yoktu. Bu koşullar altında Türkiye'de hiçbir şeyin değişmesi düşünülemezdi. İstanbul'u ve Doğu Anadolu'yu ele geçirmek için sabırsızlanan Moskov, pençesini ensemize yapıştırmak üzere tepinip duruyordu. Ta ki 7 Kasım 1917 gecesi insanlık tarihinde ilk kez olarak örgütlü ve bilinçli proletarya sınıfı iktidar makamını zorla ve kahrederek ele aldı. Dünya sanki temelinden sarsıldı. Toplumsal hareketi uzaktan ve yakından izleyenler bu suretle ulaştıkları dönüm noktasından genel savaşın yani genel katliamın baskısıyla yepyeni bir yola girmek için insanoğlunun ilk adımı atmış olduğunu sezmişlerdi. İlk hamlede bizde bunun farkına varılamadı. Biz savaşın lehimize sonuçlanması ihtimallerinin arttığı sanısıyla hayalci hesaplara dalmış, daha ötesini düşünemeyecek derecede kendimizden geçmiştik. Brest-Litovsk görüşmeleri sırasındaki ruh halini hatırlamak bile o zaman olayları ne kaba bir tarzda yorumladığımızı göstermeye yeter. Fakat olaylar kendi yönünde o denli hızlı gelişiyor ki ileriyi görme alışkanlığı olanlar için bile akımın önüne katılmış değillerse doğru bir tahminde bulunma olanağı yoktu. Bununla birlikte uzun süre üzülmeye yer kalmadı. Parlak antlaşmaların, kolay başarıların meyvelerini toplamaya vakit kalmadan 7 Kasım ihtilalinden henüz bir yıl geçmemişti ki merkezi devletlerin cepheleri en önde Bulgarlar ve biz olmak üzere birer birer yarılmaya ve birer idam hükmünden başka bir şey olmayan mütarekeler imzalanmaya başlandı. Bu Alman çizmesi altında hor ve hakir duruma düşmüşe benzeyen Bolşevik devriminin hatıra gelmeyen parlak sonuçlarından birincisidir. Bunu izleyen Alman, Bavyera, Avusturya, Macaristan devrimlerinden söz edecek değiliz. Bunları da doğrudan doğruya Rusya'da başarıya ulaşan hareketin devamı ve tekrarı saymak gerekir. Ya Türkiye'de cereyan eden olayların bununla ilgisi nedir? Bir kez düşünülsün, Rusya gibi kaynakları tükenmez büyük bir devlet, müttefiklerinden ayrıldığı gibi eski düzenin yıkılmasından doğan her cümerç içinde bir gün önceki çıkarlarının tamamen karşısına geçtiği halde itilaf emperyalistleri galebe çalmak ve Türkiye'yi Sevr Antlaşması gereğince aralarında paylaşmak olanağını bulabilmişlerdir. Türk köylü ve işçilerinin candan dost olarak Rus proletaryası Çarlığı devirmek fırsatını ele geçirmeseydi durumun ne şekil alacağını 5 yaşındaki bir çocuk bile kestirebilirdi. Fakat asıl mesele burada değil. Çarlık'la birlikte Rus emperyalizminin 7 kat yerin dibine gömülmesinin bizim için büyük iyilik olduğunu herkes bilir ve bu konuda çok yazı yazılmıştır. Kasım ihtilalinin 7. yıl dönümü dolayısıyla bugün aydınlanmak istediğimiz nokta, bu ihtilal ile Türkiye Ulusal Hareketi ve bu hareketin hemen arkası sıra götürdüğümüz siyasal değişmeler arasındaki bağdır. Son yıllarda Türk milletinin devrimci hedeflere doğru baş döndürücü bir süratle ve eşsiz bir azimle arkaya baş çevirmeksizin yol almasını görmek herkeste derin bir şaşkınlık uyandırmıştı. Ne olursa olsun bu gidişi beğenmeyenler, dışta ve içte öz çıkarlarına aykırı bulanlar, toplumun üst tabakasına mensup bir zümrenin köksüz, yapmacık bir uygulaması karşısında bulunulduğunu ileri sürerek kendilerini aldatmayı yeğliyorlardı. Devrime ve halka gönül verdikleri için durumu olduğu gibi görebilen bütün özden devrimcilerle birlikte biz bunda daha pek çok önemli etkenlerin bulunduğundan şüphe etmiyoruz. Yüzyıllardan beri saray uşaklarının kamçısı altında sürünerek canına tak etmiş olan Türk köylü ve işçisi eline düşen ilk fırsattan, bu fırsat nereden gelirse gelsin, yararlanacak, mukadderatına hakim olmak için gereken hareketi yapacaktı. Kesinlikle iddia edilebilir ki dış ve iç düşmanlarına karşı Türk halkının açtığı amansız mücadele onun ruhundan fışkırmış ve tarihi etkenlerin baskısı altında bütün bir milleti şahlandırdığı için doğal bir şekilde başarılı olmuştur. Şunu da eklemeliyiz ki aynı Türk halkı yarın henüz ekonomik alanları içine almayan kurtuluşunu tamamlamak, bu kez dolaysız ve doğrudan egemenlik kurmak zamanı geldiğini anlayınca gene kendi ruhundan gelen bir hamle ile gereksiz vesayetleri başından atacak ve toplumsal devrimini de kendi isteğiyle başaracaktır. Bu böyle olmakla birlikte ülkemizdeki olaylarda dış etkenlerin de rol oynadığını kaydetmek gerekir. Yoksa konunun bütün bir yönü unutulmuş olur. Bu da hükümlerimizin aksamasını doğurur. Rusya'da çarlık değil herhangi bir cumhuriyetçi burjuva hükümeti bile olsa bizi rahat bırakacağına, bağımsız yaşamamıza rıza göstereceğine ihtimal veren doğru düşünür bir fert var mıdır? Türk tarihi üzerine Rus tehdidi boğucu bir kabus gibi çökmüştü. Bu tarihin akışı sırasında Türk halkı iç durumunu düzeltici tedbirlere başvurma gereğini çoğu kez duymuştu. Fakat her defasında tepesinde Rus yumruğunun baskısını duymuş ve kımıldayıp sırtındaki asalakları atmak cesaretini daha beter bir akıbet korkusuyla kendinde bulamamıştı. Proletarya diktatörlüğünün Rusya'ya hakim olmasıyla durum büsbütün değişti. Şimdi doğumuzda Avrupa emperyalizmine karşı isyan etmemizi, ilerleme ve devrim yolunda yürümemizi onaylayıcı bir bakışla gören bir devlet bulunuyordu. Yalnız bu kadarı bizim o zamana kadar açığa vurmaktan çekindiğimiz ve yüreklerimizde sakladığımız devrimci eğilimleri galeyana getirmek için yetiyordu. Esasen komşumuzda olanların bize kadar gelen yankıları, yoksul ve sefil halkımızın bağımsızlık ve özgürlük aşkını kabartacak nitelikteydi. Rus köylüsü, Tanrı makamında tanıdığı çarını bir tekmede başından def ettikten sonra düşünmeye, olurdu olmazdı demeye yer kalmıyordu. Bu parlak örneğe bakarak Türkiye'nin çalışkan halkı da itilaf emperyalizminin saldırısından kurtulur kurtulmaz gerekenlere aynı tekmeyi aşk etmekte neden tereddüt edecekti? Fakat 7 Kasım ihtilaliyle ortaya çıkan koşullar bizim için bundan da elverişliydi. Sovyetler yönetimi Türkiye'de olup bitene karşı yalnızca iyi düşünceler besleyen bir seyirci durumunda da kalmamıştı. Öteden beri düşman bildiğimiz komşu milletin başına geçenler kendi ulusları adına değil dünya devrimi adına da hareket ediyorlardı. Türkiye'de baş gösteren Kurtuluş Savaşı'nın başarısı dünya devriminin çıkarlarına uygun düşüyordu. Bunun için yeni dostlarımız bizi tebessümleriyle teşvik etmeyi yeter görmediler. En gerekli anlarımızda yardımımızda koşmayı görev bildiler. Manen ve maddeten mücadelemize yardım ettiler. Burada maddi yardımları söz konusu etmek istemiyoruz. Kendileri bin bir güçlükle çarpışır, yokluklar içinde kıvranırken bize hediye ettikleri silahların, malzemelerin, altınların o bunalımlı anlarda bizim için değeri ne denli büyük olursa olsun asıl oradan aldığımız verimli fikirler ve ülkü gücüdür. Emperyalizme boyun eğmemek, asalaklar saltanatına karşı ayaklanmak, hurafelerden, geleneklerden güç alan padişahların, halifelerin tılsımını yakmak, maddi kuvvetlere karşı ülkü gücüyle galip gelinebileceğine inanmak. Hep 7 Kasım ihtilalinin bize telkin ettiği düşüncelerdir. Hiç şüphesiz bunlar suni bir tarzda bize kabul ettirilmiş değildir. Halk kurtuluş mücadelesindeki hızımızı, devrim aşkımızı bu kaynaktan aldığımızın farkında olmamıştır bile. Bu düşünceler, bu duygular sanki soluduğumuz havada, üstünde oturduğumuz toprakta uçuşuyorlardı. İnsanla dolu dünyanın üstünde bir toplumu ilgilendiren ihtilalin etki yansıması daha başka türlü olamazdı. Ve doğal bir şekilde biz onların içimizden doğduğu, kendi varlığımızın ürünü olduğu duygusuna vardık.